Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 40.
Armanuş'un buna verecek cevabı yoktu. Kafasında Rose'u canlandırabiliyordu. Hep değiştirmekten bahsetti ama buna ne zaman ne para ayırabildiği somon rengi dolaplarıyla loş mutfakta dikiliyor olmalıydı şu anda. Saçları gevşek bir topuz yapılmış, kablosuz telefon kulağına yapışık, öteki elinde bir spatula, evde bir ordu çocuk varmışçasına krep üstüne krep yapıyordu. Akşama kadar hepsini kendi yiyecekti muhtemelen. Üvey babası Mustafa Kazancı'yı da getirebiliyordu Armanuş gözlerinin önüne. Mutfak masasında oturmuş, elinde Arizona Daily Star gazetesi, bir yandan ekonomi sayfalarını okurken bir yandan da kahvesini karıştırıyordu. Arizona Üniversitesi'nden mezun olup Rose'la evlendikten sonra bölgedeki bir maden şirketinde çalışmaya başlamıştı Mustafa. Armanuş'un görebildiği kadarıyla kayaların ve taşların dünyasını insanlarınkinden fazla seviyordu. Fena bir adam değildi. Belki biraz sıkıcı. Hayatta hiçbir şeye tutku duymuyor gibiydi. Ailesi orada olduğu halde kim bilir ne zamandır İstanbul'a dönmemişti. Armanuş bazen onun geçmişiyle bağlarını koparmak istediği izlenimine kapılıyor ama nedenini kavrayamıyordu. Bir iki kere onunla 1915'i ve Türklerin Ermenilere yaptıklarını konuşmak istemişti. Ben pek bilmem bunları diye kestirip atmıştım Mustafa. Nazik ama aynı ölçüde katı bir tavırla onu susturarak. Tarihi tarihçilerle konuşmalısın. Amy, niye konuşmuyorsun evladım? Rose'un sesi sinirli gelmeye başlamıştı. Anneciğim, kapatmam lazım artık. Seni sonra ararım dedi Armanuş. Son anda bir cızırtı daha yükseldi Ayize'den. Annesi ya tavaya koca bir kepçe krep hamuru daha koymuştu ya da ağlamaya başlamıştı. Armanuş ilkine inanmayı tercih etti. Sinirleri iyice bozulmuş bir halde masaya döndü. Sandalyesine oturdu ve kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak önündeki yemeğe başladı. Ne var ki tabağına istemediği şeyler doldurulmuştu. Aradan geçen zamanda. Hatasını anlaması birkaç saniye sürdü. Hala, söyler misin ben neden mantı yiyorum diye söylendi Armanuş. Bilmem canım diye aynı tonda karşılık verdi Varsenik hala. Tadına bakmak istersin diye koymuştum. Demek ki canını çekmiş. Armanuş'un içinden ağlamak geldi. Masadan kalkmak için izin istedi ve dişlerini fırçalamak üzere banyoya koştu. Bu aptal randevuyu verdiğine bin pişman olmuştu. Bir elinde diş macunu, bir elinde diş fırçası ve suratında kırgın bir ifadeyle aynanın önünde durup uzun uzun kendine baktı. Şu basit Colgate Total, beyazlaştırıcı diş macunu mantı kokusuyla nasıl savaşabilirdi ki? Acaba Matt Hassinger'ı arayıp bu işi iptal mi etseydi? Aslında tek yapmak istediği odasına kapanıp aldığı romanları okumaya başlamaktı. Başka hiçbir şey istemiyordu. Yatağında kalıp romanlarını okumalıydı diye azarladı aynadaki tanıdık yüzü. Saçmalama canım dedi arkadan bir ses. Zarı Hüyalı'ydı yanı başında bitiveren. Gençsin, güzelsin. Dünyadaki en iyi erkeği hak ediyorsun. Şöyle biraz kadınsı bir ışıltı katalım sana. Şu rüzü sürün bakalım küçük hanım. Sürdü. Rüzün altında kadınsı ışıltı filan yazmıyordu. Ama benzer bir ibare vardı. Vişne ışıltısı. Armanuş halasını zorla sürdüğü rujun çoğunu bir peçeteyle sildi. Tam o anda kapı çaldı. 7.32. Dakiklik Matt Hassinger'ın meziyetleri arasındaydı demek. İki dirhem bir çekirdek giyinmişti Matt Hassinger. Hayli heyecanlı ve biraz şaşkın görünüyordu. Armanuş'tan 3 yaş küçüktü zaten ama ya saçlarını bir batman jöle sürdü ya da normalde giymeyeceği deri ceket ve bal rengi Ralph Lauren pantolonlarla büründüğü için İyiden iyiye görünür olmuştu gençliği. Yetişkin gibi giyinmiş bir ergene benziyordu şu haliyle. Sol elinde 12 kırmızı laleden oluşan koca bir demette içeri girdi. Armanuş'a gülümsedi. Sonra arkadaki izleyicileri fark edip dona kaldı. Bütün Çakmakçıyan ailesi Armanuş'un arkasına dizilmişti. İçeri gel delikanlı, korkma dedi Varsenikala en cesaret verici sesiyle. Matt Hassinger pancar gibi kızararak bütün aile fertleriyle tek tek tokalaştı. Kendine güvenini kaybedip terlemeye başladı. Birisi elinden çiçekleri aldı, bir başkası da ceketini. Tüyleri yolunmuş bir kaz gibi acıklı bir halde salona girip bulduğu ilk koltuğa çöktü. Diğerleri de ona iyice sokulup yarım daire şeklinde oturdular. Hava durumundan konuştular önce. Ardından Matt'in eğitimi. Hukuk fakültesindeydi. Bu iyi de olabilirdi, kötü de. Matt'in ailesi onlar da avukattı. Bu iyi de olabilirdi, kötü de. Matt'in Ermenilere dair ne bildiği, pek bir şey bilmemesi kötüydü ama öğrenmeye hevesli olması iyiydi. Hakkında konuştular. Sonra yine hava durumuna geri döndüler. Ondan sonra da sinir bozucu bir sessizlik çöktü. Neredeyse 5 dakika boyunca kimse tek kelime etmedi. Bu sıkıntılı durumdan neredeyse acıklı bir açmaza düşeceklerdi ki Çaykovski yeniden duyuldu. Armanuş ekrana baktı. Özel numara. Telefonun titreşimli moda aldı. Akşam 7.45'te Armanuş Çakmakcan ve Matt Hassinger nihayet sokağa çıkabildiler. Venedik kırmızısı bir Suzuki Verona'ya atlayıp Matt'in çokça metini duyduğu, sevimli ve romantik olacağına kanaat getirdiği lokantaya doğru yollandılar. Yerin adı Çarpık Pencere'ydi. Umarım azıcık Karayip etkisi taşıyan Asya Füzyon mutfağı ile iyidir aran, dedi Matt. Kendi sözlerine kendi gülerek. Pek övüyorlar bu lokantayı. Pek övülmek, Armanuş için bir ölçüt değildi. Gene de şüphesinin gecenin sonunda boşa çıkacağını umarak itiraz etmedi. Ne var ki gece hiç de istedikleri gibi geçmeyecekti. Entelektüellerin ve bohem sanatçıların buluşma yeri olan Çarpık Pencere ne sevimliydi ne romantik. Daha ziyade yüksek tavanlı bir ambara benziyordu. Art deco avizeleri ve çağdaş soyut sanat eserleriyle süslenmiş bir ambar. Tepeden tırnağa karalar giymiş garsonlar, toz şeker tümsekleri üzerinde çalışan karıncalar gibi harıl harıl gelip gidiyordu. Abartılı bir zarafetle hazırlanmış tabakları hoyratça servis ediyorlardı. Her müşterinin yerini derhal bir başkası alacaktı nasıl olsa. Menüye gelince hepten anlaşılmaz bir dille hazırlanmıştı. Malzemeleri yeterince karmaşık değilmiş gibi bir de her tabak belli bir ekspresyonist tabloya göndermede bulunacak şekilde düzenlenmiş ve süslenmişti. Lokantanın Hollandalı şefinin hayatta 3 gayesi vardı. Filozof olmak, ressam olmak ve lokantada şef olmak. Gençliğinde hem felsefe hem de resimde çuvallayınca bu iki alandaki kıymeti bilinmemiş yeteneklerini mutfağına katmaya karar vermişti. Böyle böyle başlamıştı her bir tabağı bir tabloya benzetip her bir yemek tarihine felsefi anlamlar yüklemeye. Çarpık pencerede yemek damak zevkinden ziyade sanatın alanına giriyordu. Menü o kadar karmaşıktı ki ne sipariş edeceklerine karar vermek epey bir vakitlerini aldı. Seçtiği yemeklerle hangi şarabın gideceğini bilmeyen ama iyi bir etki bırakma arzusu duyan Matt, şarap menüsünden en pahalı şaraplardan birini seçti. Sohbete koyuldular. Matt inşa etmek istediği kariyerinden, Armanuş yok etmek istediği çocukluğundan, biri gelecek planlarından, diğeri geçmişin izlerinden, biri hayattaki beklentilerinden, diğeri aile anılarından. Uyuşmadı kimyaları. İkisi de bu uyuşmazlığı görmezden geldi. Tam yeni bir muhabbet boşluğuna düşmek üzerelerken Armanuş'un cep telefonu titremeye başladı. Tedirginlikle numarayı kontrol etti. Bildiği bir numara değildi ama gizli numara da değildi. Telefonu açtı. Amy, neredesin? Afallayan Armanuş kekeledi. Aa, anne, sen nasıl numaranı nasıl değişti? Bayan Greenwell'ın cep telefonundan arıyorum da ondan, dedi Rose. Telefonlarıma cevap verseydin bu kadar zahmete girmezdim tabii. Tam o esnada garson kırmızı, bej ve beyaz tonlarından oluşan bir tabağı önüne koydu. Fırça darbeleriyle sürünmüş gibi duran sosun içinde yuvarlak yuvarlak 3 kırmızı, çiğ ton balığı parçası ve sapsarı bir yumurta sarısı vardı. Hep birlikte yuvarlak gözlü, üzgün bir yüz oluşturuyorlardı. Cep telefonunu hala kulağında tutan ama artık annesini dinlemeyen Armanuş bu yüzü nasıl yiyeceğini düşünerek dudaklarını büzdü. Amy, neden benimle konuşmuyorsun? Annen değil miyim? Çakmakçıyanlara tanıdığın hakların yarısını olsun bana tanımıyorsun. Anne, rica ederim, dedi Armanuş. Çünkü bu soru ancak sorulmaması rica edilerek cevaplanabilirdi. Vücudunun ağırlığı 2 katına çıkmış gibi sırtını kamburlaştırdı. Annesiyle iletişim kurmak neden bu kadar zordu? Çabucak özür dileyip eve gider gitmez onu arayacağını söz vererek telefonu kapattı. Telefon konuşmasına bozulup bozulmadığını anlamak için göz ucuyla Matt'e baktı. Ama onun hala tabağını incelemekte olduğunu görünce endişesi yatıştı. Matt'in tabağı yuvarlak değil, kareydi ve içindeki yiyecek dümdüz bir hardallı krema sosu çizgisiyle 2 farklı bölgeye ayrılmıştı. Desen ya da renklerden ziyade tabağın kusursuzluğu çarpıcı gelmişti Matt'e. Çatalını bu mükemmellik içinde bir yere batırırsa bu eksiksiz dörtgenliği bozmaktan korkuyormuş gibi yutkundu. İlk anlatıldığını tam olarak anlamamışlardı ama yemekleri 2 ekspresyonist tablonun kopyasıydı. Armanuş'un tabağı Francesco Boretti'nin kör fahişe tablosuna esas almıştı. Matt'in tabağı ise Mark Rothko'nun isimsiz isimli tablosundan esinlenmişti. İkisi de tabaklarını öyle dalmışlardı ki garson her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunda duymadılar bile. Sıra tatlılara geldiğinde sanat eserlerini mideye indirmeye alışmışlardı artık. Öyle ki Matt, Peter Kitchell'ın Nisan Mavileri Mayıs Sarıları getirilerindeki kusursuz dizilmiş böğürtlenleri dağıtmaktan rahatsızlık duymadı. Arman Uç'ta Jackson Pollock'un pırıldayan özdeğini temsil eden titrek, kadifemsi jöleye kaşığını daldırırken tereddüt etmedi. Ama iş konuşmaya geldiğinde yemekte kaydettikleri ilerlemenin yarısını bile kaydedememişlerdi. Eksik bir şeyler vardı. Her halükarda Arman Uç sınırlarını anlamıştı. Matt Hassinger'a aşık olmasının imkanı yoktu. Bu keşfi yaptıktan sonra boş yere kendini zorlamaktansa anın keyfini çıkarmaya çalıştı. Ve ona duyduğu ilginin yerine son sempati aldı. Eve dönerken arabayı kenara çekip bir müddet Columbus Bulvarı'nda yürüdüler. İkisi de dalgın ve sessiz. O sırada rüzgar değişti ve Armanus bir an denizin keskin, tuzlu kokusunu aldı. Deniz kıyısında olmak, boğandan kaçmak için büyük bir özlem duydu. Yine de City Lights kitapçısının önüne geldiklerinde ilgiyle vitrine bakmaktan kendini alamadı. Çünkü en sevdiği kitaplardan birini görmüştü orada. A Tomb for Boris Davidovich. Bu kitabı okudun mu? Müthiştir dedi kendini tutamayıp ve kesin bir hayır cevabı aldıktan sonra ilk hikayeyi anlatmaya başladı. Ancak Doğu Avrupa edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmadan bu kitabın hakkının verilemeyeceğine inandığından önce genel bir çerçeve çizdi. Takip eden 20 dakika boyunca anlattı da anlattı. Böylece Armanuş daha bu sabah annesine verdiği kitaplar hakkında tek kelime etmeme sözünü bozmuş oldu. Nihayet Russian Hill'a döndüklerinde Şuşan ninenin evinin önünde yüz yüze durdular. Gecenin bittiğinin ve çok da istedikleri gibi gitmediğinin farkındaydılar. Ancak tensel yakınlık, ancak tutkulu bir öpüşme kapatabilirdi yaşanan kusurları. Halbuki öpüştüklerinde ikisi de tutkudan fersah fersah uzaktı. Armanus için şefkatle, Matt için hayranlıkla mühürlenmiş bir dokunuştan öteye geçemedi. Bütün gece sana bir şey söylemek istedim diye kekeledi Matt. İnanılmaz bir kokun var. Olağan dışı, egzotik. Tıpkı ne diye atıldı Armanus. Bir tabak sarımsaklı mantı diyecek diye ödüp patlayarak. Ama cevap korktuğu gibi olmadı. Antep fıstığı, evet Antep fıstığı kokuyorsun. 11 çeyrek geçe Armanus nihayet Şuşanli'nin evine döndü. Kapıyı açarken bütün aileyi salonda siyaset konuşup çay içerken, meyve dilimleyip onun dönüşünü beklerken bulacağından korktu bir an. Ama içerisi karanlık ve boştu. Babasıyla babaannesi yatmış, diğerleri de çoktan gitmişti. Masanın üzerinde bir tabak, içinde iki elma ve iki portakal vardı. Özenle soyulmuş ve görünüşe göre yemesi için ona bırakılmıştı. Armanus kararmış elmalardan birini aldı. İçi burkuldu. Sebepsiz, öylesine. Gecenin tekinsiz dinginliğinde elmayı kemirerek evde hayalet gibi dolaşmaya başladı. Bilmediği bir sebepten ötürü hüzünlenmişti. Son zamanlarda ne kadar yorulduğunun ancak şimdi farkına varıyordu. Yakında Arizona'ya dönecekti. Ama annesinin boğucu evrene tahammül edebileceğinden emin değildi. San Francisco'yu sevdiği ve babası ve Şuşan nineyle kalmak için bir dönemle kaydını dondurabileceği halde burada da başka türlü boğuluyordu. Adeta kimliğinin bir bölümü kayıptı da onu bulmadan kendi hayatını yaşamaya başlamıyordu. Bu gece Matt Hassinger'le yaşadığı bu vasat randevu zaten hissettiği bir açmazı daha net görmesine yaramıştı. Bir boşlukta yaşıyordu. Tek başına uzun bir yolculuğa çıkması gerektiği hissinden kurtulamıyordu. Meyveleri yanına alarak sessizce odasına süzüldü. Saçlarını topladı. Turkuaz elbiseyi özenle çıkardı ve Çin mahallesinden aldığı ipek pijamayı giydi. Hazırlıkları biter bitmez bilgisayarını açtı. Şu anda ona yardım edebilecek tek bir şey, sığınabileceği tek bir yer vardı. Cafe Konstantinopolis. Cafe Konstantinopolis bir chat adasıydı ya da müdavimlerinin deyişiyle kahvesiz bir siber kahve. Birkaç Yunanlı Amerikalı, Sefarat Amerikalı ve Ermeni Amerikalı tarafından kurulmuştu. New York'ta olmaları dışında tek bir temel ortak noktaları vardı. Hepsi de bir zamanlar İstanbul'da yaşamış gayrimüslim ailelerin torunlarıydı. Hepsi de aileleriyle gurur duyuyor ve Türklerden haz etmiyordu. Web sitesi tanıdık bir melodiyle açılıyordu. İstanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, Constantinople, now it's Turkish delight, on a moonlit night. İstanbul bir zamanlar Konstantinopolis'ti. Şimdi İstanbul. Konstantinopolis değil. Epey geride kaldı Konstantinopolis. Şimdi mehtabın altında bir Türk dokumu. Müzikle birlikte gün batımında Eflatun, siyah ve sarımsı tüllere bürünmüş şehrin silüeti beliriyordu fonda. Ekranın ortasında çat odasına girmek için nereye tıklanacağını gösteren yanıp sönen bir ok vardı. Herhangi bir yer hissi varsın diye özellikle bulanık ve belirsiz bırakılmıştı şehir silüetinin sağ kalbine bakıyordu böylece kafe. Bu noktadan sonra daha ileri gitmek için şifre gerekiyordu. Pek çok gerçek, yerel kafe gibi burası da teoride herkese açıktı ama pratikte müdavimlere ayrılmıştı. Bu kural gereği zaman zaman gel geç sohbetçiler çıksa da grubun çekirdeği 3 aşağı 5 yukarı aynı kalıyordu. Siteye girdikten sonra zemindeki silüet soluyor ve oyundan önce açılan tiyatro perdesi gibi iki yana çekiliyordu. Siber kafeye girerken çan sesleri duyuyordunuz. Sonra yine aynı melodi ama bu sefer daha uzaktan. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I cannot say. People just like it better that way. Bizim New York bile bir zamanlar yeni Amsterdam'dı. Kim bilir adını neden değiştirdiler? Zahir böylesini daha çok beğendiler.
Ayrım sonu.